Ayrım 37.
Güçlü ailelerden Kamaçenkos ailesinin başı Kapasitai Konstantin Doranites de yerli partinin görüşünü destekliyordu. Derebey durumundaki yerel liderlerin bu tavrı da yerli halkın isteklerini yansıtıyordu. Saraydan bekledikleri karşılığı göremeyince de ayaklanıyorlardı. Trabzon'da iç savaş başlıyordu. 20 mil ötedeki Limnia kasabasından bir ordu gelerek kraliçeye yardım ediyor, yerli asiler katlediliyordu. Bu arada yerli liderler de yakalanarak Limnia'ya götürülüyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 187. Ama İrene'nin kraliçeliği döneminde de olaylar durmak bilmiyor, iç karışıklıklar devam ederken Trabzon Akkoyunluların saldırısına uğruyordu. Kuleler dışında şehir alevler içinde kaldı. Kadınlar, çocuklar kiliselere sığındılar. Şehir yanık ölülerle doldu. Leş kokusu ve daha sonra veba hastalığı bütün şehre yayıldı. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 188. Tüm bunlar olurken İstanbul'da imparator kızına bir koca bulamadan ölüyor, yerine geçen kraliçe Trabzon kralı Yani'nin İstanbul'da bulunan oğlu Mihail ile evlenmesi için İrene'ye gönderiyordu. Ancak yerliler böyle bir evliliğe izin vermiyor, ayaklanarak kraliçeyi tahttan indiriyordu. O sırada bir manastıra konulmuş olan Basil'in kızı Anna Anaşotlau, Lazlardan oluşturulan bir ordu ile İmerti'den Trabzon'a getirilerek tahta çıkarılıyordu. Anna'nın 1341 yılında Trabzon kraliçesi olmasında Gürcüler önemli rol oynuyordu. Bu sırada İrene için gönderilen damat adayı Mihail de Trabzon'a geliyordu. Aynı yılın 30 Temmuz'unda 3 gemi dolusu askerle Trabzon limanına dayandı. Lazlar ve Gürcü ordusu ilk zamanlarda taktik gereği ilgisiz ve hareketsiz gibi kaldılar. Fırsatı kaçırmayan Bizanslılar Komnenos prensi Mihail'i saraya sokup tahta oturttular. Mihail bir gün sarayda sabahladıktan sonra ertesi sabah Lazlar tarafından yakalanıp kapı dışarı edildi. Bunun heyecanıyla coşan Laz kuvvetleri limanda bekleyen Bizans askerlerine saldırıp onları perişan ettiler. Gemilerini de ellerinden aldılar. Lazların tarihi, adı geçen eser, sayfa 41-42. Anna sadece 13 ay saltanat sürebiliyor, bu süre zarfında Trabzon'da birkaç kez veba salgını çıkıyordu. Bizans Trabzon'u rahat bırakmıyordu. İstanbul'dan gönderilen Latin askerleri Anna'yı tahttan indirmeyi başarıyor ve yerine 3. Yani Komnen'i oturtuyorlardı. Ancak yerli derebeyleri ve yerel güç odakları Yani'nin hükümdarlığını kabul etmiyorlardı. Bunu bahane eden Bizans partisi ele geçirdiği otoriteyi kullanarak yerlilere karşı acımasız politikalar izliyor, işkence ediyor, zindana atıyor, sürgüne gönderiyor ve öldürüyordu. Bu politikalar Trabzon devleti bakımından da adeta sonun başlangıcı oluyordu. Lazlar Trabzon'a baş kaldırıyor, düşmanca davranıyor ve savaş ilan ediyorlardı. Ünye Trabzon İmparatorluğundan ayrılıyor, Türklerin eline geçiyordu. Deprem ve salgın hastalıklar bölgeyi vuruyor, sosyal facialara yol açıyordu. Unutmamak gerekir ki bu aşamada Bizans'ın merkezi de güç durumda bulunuyor, zor günler yaşıyordu. Topraklarının hududunu hızla genişleten genç Osmanlı Devleti İstanbul'u adeta her cepheden kuşatıyor. Ön Asya'daki egemenliğini durmadan genişletiyordu. İstanbul artık öncelikle kendisini düşünmek zorunda kalıyor, Trabzon ile eskisi kadar yakından ilgilenemiyordu. Bu nedenle de Trabzon'daki yönetim sık sık yalnızlığa itiliyordu. Üstünlük yerelde güçlenmiş bulunan Türklerle Lazların eline geçiyor, Gürcüler ise varlıklarını daha fazla hissettiriyorlardı. Hatta İstanbul'dan umutlarını kesen imparatorlar Türk beyleriyle akrabalık tesis ederek kendilerini güvenceye almak istiyorlardı. Örneğin Trabzon İmparatoru 3. Alexis Komnen, kız kardeşi Maria Despina'yı Akkoyunlu aşiretinin beyi Tur Ali Bey'in oğlu Fahrettin Kutlu Bey'e veriyordu. Bu evlilikten dolan Kara Yülük Osman Bey daha sonra Akkoyunlu Devleti'ni kuruyordu. Aynı imparator daha sonra 4 kızından birini Halibya Emiri Süleyman Bey ile evlendiriyor, Evdoksiye adlı kızını Niksar Emiri Taceddin Bey'e veriyordu. İmparator bununla da yetinmiyor, 3. kızını Kara Yülük Osman Bey ile 4.sünü de Erzincan Emiri Mutahherten Bey ile evlendiriyordu. İmparator Gürcü tehlikesini de göz ardı etmiyor, 5. kızını Gürcü Kralı Bagrat'a gönderiyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 197. Trabzon İmparatorluğu'nu istikrarsızlığa iten unsurlardan birini de Cenevizliler teşkil ediyordu. Megaldo-Larkari olayı bu olumsuz unsurun nedenli etkili olduğunu gösteriyordu. Larkari, imparator ile yakın dostluk kuran Cenevizlilerin başında yer alıyordu. Son derece zengin ve itibarlı bir adam olan Cenevizli'nin imparator ile yakınlığı kıskançlıklara yol açıyordu. Megalo Larkari bir gün sarayda satranç oynarken güzel bir oğlan hakaretine uğrayınca imparatorun meseleye el koymasını bekliyordu. Ancak beklentisi gerçekleşmiyordu. Bunun üzerine Megalo Trabzon'u terk ederek memleketine gidiyor, bir donanma hazırlayarak geri dönüyor ve imparatorluğun sahil kesimlerini adamlarına yağmalatıyordu. Evleri yaktırıyor, tarlaları bozduruyor, ortalığı harabeye çeviriyordu. Megalo ile adamları kışı kefede geçirdikten sonra tekrar Trabzon'a dönüyordu. İmparator meseleyi kapatmak için hakaret eden oğlanı Cenevizli tüccara teslim ediyordu. Fakat Megalo kadınlardan öç almak geleneğimiz değildir diyerek oğlanı geri gönderiyordu. Buna karşılık Cenevizliler Trabzon'da pek çok ayrıcalık elde ediyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 197. Trabzon İmparatorluğu'nun içine yuvarlandığı çaresizlik ve çöküş o denli büyük boyutlara ulaşmış bulunuyordu ki artık güçlü bir tüccar bile bu devletin askerlerini korkutup topraklarını yağmalayabiliyordu. Bu durum Timur'un Anadolu'ya gelmesiyle beraber daha da kötüleşiyordu. Anarşi ve kaos tüm Önasya'yı etkisi altına alıyor, Trabzon devleti de bu olumsuz ortamdan payını alıyordu. Nihayet beklenen son gerçekleşiyor ve Trabzon İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet'e teslim oluyordu. Padişahın özel sekreteri Thomas Kutavallinos'un yazdığı anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Fatih Sultan Mehmet, Trabzon İmparatoru David'e Trabzon'un gelirine denk bir başka yer verecek, David de Trabzon'u ona teslim edecekti. Öyle de oldu ve 21 Muharrem 866-26 Ekim 1461 Pazartesi günü Trabzon Kalesi Müslüman Türklere teslim oldu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 229. Böylece Doğu Karadeniz bölgesi tamamen Osmanlı Devleti'nin eline geçiyor ve burada yeni bir dönem başlıyordu. Bu dönemde yerel dengeler bir kez daha değişiyordu. Ön Asya'daki Sicilya ve Anadolu virtüsü. Doğu Karadeniz'deki tarihsel süreç ilginç bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Bu aşamada genel bir değerlendirme yapmak ve konuyu bir değerlendirmeden sonra sürdürmek daha doğru olmaz mı? Tarihsel sürecin bu aşamasında Doğu Karadeniz mafyoz toplum yapısının köken izlerine ve belirtilerine rastlamak mümkün mü? Sicilya'nın ve Doğu Karadeniz'in aynı tarihsel süreçte yaklaşık aynı tarihsel oluşum ve olaylara tanık sahne olması, bu iki ayrı coğrafya parçası üzerinde yaşayan toplumların sosyal yapılarını ve kaderlerini de birbirlerine benzetiyordu. Bu benzerlik ve paralellik mitolojiye kadar dayanıyordu. Sicilya adasına giden Yunanlı sömürgeci Odysseus burada bir çoban olan Kiklop Tepegöz ile tanışıyor ve boğuşuyordu. Odysseus Tepegöz'ün yegane gözünü zeytin kazığıyla oyuyor, onu kör ediyordu. Zeytin kazığı az sonra sıcaktan parlayacak hale gelmişti. Henüz yeşil iken aşırı ısınıp tutuşmak üzereydi. O zaman ateşten çektim, koşarak getirdim. Arkadaşlar ayakta her yanını sarmışlardı. Bir tanrı yeni bir cesaretle onları canlandırıyordu. Kazığı kaldırıp ucunu gözünün köşesine batırdılar. Ben de yukarıdan bastırarak çevirdim. Tıpkı bir gemi merteğini matkapla deldikleri gibi nasıl kalfaları iki yandan kayışla dik tutarken usta yukarıdan bastırıp çevire durur, işte ben de gözünün içinde kazığın kızgını ucunu öyle döndüre döndüre durmaktaydım. Ve kan sıcak sıcak fışkırarak göz kapaklarını ve kaşlarını yakıyordu. Gözünün kökleri ise tutuşmuştu. Dünyamızı saran mafya, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 36. Odysseus Sicilya'da Tepegöz ile böyle boğuşup onu kör ederek canını kurtarırken Dede Korkut da Kafkasya Doğu Karadeniz bölgesinde Basat'ın aynı Tepegöz'ü nasıl yenip kör ettiğini de şöyle anlatıyordu. Tepegöz sıçradı, baktı, Basat'ı gördü. Elini eline aldı, kıs kıs güldü. Kocalara Oğuz'dan yine bize bir turfanda kuzu geldi dedi. Basat'ı önüne kattı, tuttu, boğazından sallandırdı, yatağına girdi, çizmesini konçuna soktu. ''Bırak hocalar, ikindi vakti bunu bana çeviresiniz yiyeyim.'' dedi ve yine uyudu. Basat'ın hançeri vardı, çizmesini yardı çıktı. ''Bırak hocalar, bunun ölümü nedendir?'' dedi. ''Bilmeyiz ama gözünden başka yerde et yoktur.'' dediler. Basat tepe gözün başucuna geldi, göz kapaklarını kaldırdı, baktı, gördü ki gözü ettir. ''Bırak hocalar, şişi ocağa sokun, kızsın.'' dedi. Şişi ocağa soklar, kızdı. Basat elini aldı. Adı Görklü Muhammed'e selavat getirdi. Şişi Tepegöz'ün gözüne öyle bir bastı ki Tepegöz'ün gözü çıktı. Tepegöz öyle bir nara attı, öyle haykırdı ki dağ taş yankılandı. Fakiluh, Baykuşlar Vadisi, Murat Çulcu, Erciyes Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 11. Sicilya'da olduğu gibi Doğu Karadeniz, Kafkasya'da da Tepegöz efsanesinin ağızdan ağıza dolaşması bu iki ayrı coğrafyanın topografik benzerliği kadar kültürel, insani, sosyal paralelliğini de ortaya koyuyordu. Her iki coğrafya arasındaki etnik ilinti ileride Arnavutlar konusu irdelenirken ele alınacak. Murat Çulcu. Bu benzerlik, paralellik denizci bir toplum olan Fenikelilerin Sicilya gibi Doğu Karadeniz sahillerinde gezerek ticaret yapmalarıyla sürüyordu. Sonra bu sahilleri Kartacalılar ziyaret ediyordu. Ancak Yunanlı sömürgeciler batıdaki Sicilya adasında ilk kolonilerini kurup buraya yerleşirken aynı eylemi Ön Asya'da da gerçekleştiriyorlardı. Üstelik sadece Ege sahilleri ve bölgesiyle yetinmiyorlardı. Yunanlılar Sinop'u ve Trabzon'u en önemli ticaret üsleri haline getiriyor. Bu üsler daha sonra ticaret dünyasının en işlek irtibat noktaları ve pazarları oluyordu. Yunanlıları Sicilya'da Romalılar izliyordu. Roma senatosu adadaki Yunan egemenliğini kolayca erdiriyordu. Fakat Kartaca'nın gücü Roma'yı çok uğraştırıyordu. Senatör Cato, senatodaki her konuşmasını Kartaca yıkılmalıdır sloganı ile bitiriyordu. Sonunda Roma adadaki Kartaca'yı da yutuyor, kendi egemenliği altına alıyordu. Aynı Roma Doğu Karadeniz'de de daha zorlanıyordu. Zira bir Pers-Yunan melez devleti olan Pontos Sicilya kadar kolay teslim olmuyordu. Doğu Karadeniz'de egemen olan Pontos devletinin üst kültürü Yunan diline ve kültürüne dayanıyordu. Alt kültürü ise yerel güç odaklarının tercih ettiği salt kaba kuvvet oluyordu. Bölgedeki ilk temel ikilem bu iki odakta kendisine dayanak buluyordu. Roma Pontos üst kültüründe egemen olan Yunan mirasını devralıyordu. Aynı Roma otoritesi Sicilya adasındaki Kartaca Yunan otoritesini örterek Pontos'taki dualiteye yani ikilemeye karşılık tekil bir anlayışı egemen kılıyordu. Sicilya adasında dualite Barabbas ile başlıyordu. Sicilya kükürt madenlerinde kölelik yapan Barabbas'ın Hristiyanlaşması adalıları tek tanrılı dinle tanıştırıyordu. Putperestlik ve Hristiyanlık arasında oluşan dualite kısa sürede Hristiyan tekilliğine dönüşüyordu. Ne ki Romalı Sezarlar ve Roma'nın değer yargıları Sicilyalıların bilinçaltına yerleşiyordu. Asırlar sonra Amerika'ya göç eden Sicilyalı mafya şeflerinin üst benindeki ortak kimlik, yaşam gücünü Sezar hayranlığından ve ideal Romalı kimliğinden alıyordu. O kimliği ise virtu veya virtus sözcüğü tanımlayarak özetliyordu. Virtu Romalıların idealize ettiği kimliğin vazgeçilmez moral, felsefi unsurlarını ve ilkelerini ifade ediyordu. Anlatılması ve tanımlanması hayli zor bir üst kimliğin ruhu demekti virtu. Julius Caesar ve diğer Sezarların üst kimlik kimyasını ifade eden virtu sözcüğü, şeref, asalet, onur, gurur, cömertlik, yiğitlik, mertlik, güç, iktidar erdemlerinin bir sentezi anlamına geliyordu. Bunlar bile virtuyu tam anlamıyla ifade etmekte yetersiz kalıyordu. Hiç şüphe yok ki Romalı seçkinlerin ve efendilerin başvurdukları yönetim araçları ve amaçları virtuyu ifade eden sözcükler kadar temiz değildi. Servetlerinin kökeninde elbette ki kan, işkence, terör, şiddet, cinayet, gasp, soygun, yağma, tahakküm, hile, entrika, desise, suikast ve ölüm bulunuyordu. Ancak onlar tüm bunları pis iş yapmaya elverişli gönüllü aracılara yaptırıyorlardı. Böylece ellerini ve asaletlerini temiz göstermeyi başarıyorlardı. Bu yapay temizliğin üzerine ideal kişiliklerini ve kimliklerini oturtuyor, o kişilik ve kimliklerini de virtu ile taşlandırıyorlardı. Sözde temiz ve ideal bir kimlik zemininde sergilenip sahiplenilen virtu, özde kirli amaçları, araçları, aracıları ve yöntemleri örtüp gözlerden gizliyordu. Üstelik alt katmanlar yönetim katmanlarındaki seçkinlerin sahip bulundukları virtuyu örnek alıyor, idealize ederek sahiplenmeye çalışıyorlardı. Bu özenti yüzyıllarca alt katmanların adeta bir kompleksi haline geliyordu. Bu kompleks ise hepsinin ortak bilinç altında üst kimlik niteliği alıyor ve Sezarları örnek edinen mafya şeflerinin mafyoz kimlikleri virtüyü meydana getiren ilkeler çerçevesinde şekilleniyordu. Virtu nasıl ki Sezarların erdemli kimliği ise mafyozinin ve şeflerini de aynı şekilde kimliğinin ruhunu ifade ediyordu. İktidar ve otorite sahibi bir erkeğin virtusunu sarsmak ölümü göze almak demekti. Virtu Pontos'tan sonra Doğu Karadeniz'i ele geçiren Romalılarla buralara da geliyordu. Roma, Atina ve Ege'de olduğu gibi Doğu Karadeniz'e de Yunanların mirasçısı oluyor, Trabzon bu kez de Roma'ya baş eğiyordu. Sezarların temsilcileri Sezarların virtusunu da temsil ediyorlardı. Bu sadece Doğu Karadeniz için değil Roma İmparatorluğu'nun egemen olduğu tüm Ön Asya için de söz konusuydu. Ancak doğal çevre koşulları, Kafkasyalı kavimlerin ortak değerleri ve alt kültür kimlik ile üst kültür kimlik oluşumları Doğu Karadeniz virtüsünün şekillenmesine, güçlenmesine ve geç oluşan toplumsal kimliğin genlerine nüfuz ediyordu. Sicilya ve Doğu Karadeniz arasında bir başka benzerlik, paralellik de büyük katliam ve kan dökülmesi konusunda yaşanıyordu. Nitekim bir dönem Sicilya'daki köleler ayaklanıyordu. Bu asi kitleler çok kan döküyor, efendilerine baş eğdiriyor, yerli Sicilyalıların da desteğiyle köle krallar, krallıklar dönemini başlatıyorlardı. Bu olayın paraleli Ön Asya'da Latin katliamı ile meydana geliyordu. Pontos kralı Mitridat'ın önderliğinde Yunanlıların da teşvikiyle köleler Sicilya'da olduğu gibi efendilerini katlediyor, bu katliamda 80 bin Romalı can veriyordu. Köle krallar Sicilya adasına kan banyosu yaptırırken Doğu Karadeniz'in önderliğinde aynı kan banyosu Ön Asya'da sergileniyordu. Diğer taraftan semavi dine geçiş konusunda da Sicilya ile Doğu Karadeniz arasında bir benzerlik paralellik görülüyordu. Barabbas nasıl ki Sicilya Hristiyanlığında önemli bir rol oynuyorsa, Havari Apostolos da Doğu Karadeniz Hristiyanlığında aynı rolü oynuyordu. Çünkü ezilen yerli Sicilyalılar gibi ezilen Doğu Karadeniz yerlileri de Hristiyanlığa aynı mesafeden aynı ilgiyi gösteriyor, Hristiyanlık adına aynı somut kişilikleri karşısında buluyordu. Sicilya'da Roma egemenliğini kısa bir Bizans dönemi tamamlıyor, onu Kuzey Afrikalı Arap Berberilerle gelen İslam egemenliği izliyordu. 800'lü yıllarda başlayan İslam egemenliği binli yıllara kadar fiilen sürüyordu. Binli yıllarda başlayan yeniden Hristiyanlaştırma döneminde de Müslümanlık etkileri devam ediyordu. Nitekim Müslümanların tesis ettiği İslami düzen ve İslami kurumlar kuzeyden gelen Hristiyan egemenliği altında Hristiyan kılıf içine girerek varlığını koruyordu. Böylece Romalıların virtusu Arap şeref anlayışıyla pekişip örtüşüyor, Hristiyanlık örtüsü altında yeni bir dualitenin yani ikili yaşam tarzının esasları Sicilyalı'nın kimliğinde yaşam buluyordu. Unutmamak gerekir ki Sicilya İslamiyetinde Fatımi heterodoks akımının etkinliği de bulunuyor, kendisini sosyal yaşamda hissettiriyordu. Buna karşılık Doğu Karadeniz'de Roma egemenliğini izleyen Bizans dönemi hayli uzun sürüyordu. Daha sonra Bizans döneminin Pontos anlayışıyla beslenmiş bir devamı sayılabilecek Trabzon İmparatorluğu yerel bağımsız devlet anlayışını sergiliyordu. Bu devlet anlayışının üst kimliğinde devlet yöneticiliğinin kişiliğini tamamlayan virtu bulunuyordu. Roma'dan miras kalan virtunun kökenini ise batıda aramak gerekiyordu. Cenevizli tüccar Megallo Larkari'nin uğradığı hakarete verdiği yanıt, gerçek bir Romalı erkeğin virtusunun ne anlama geldiğini ve bunun için nasıl bir bedel ödenip ödettirildiğini açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Larkari, oğlan tarafından hakarete uğradığı için değil, imparatorun duruma müdahale etmemesi nedeniyle aşağılandığını düşünüyordu. Bu davranış onun virtu anlayışına, kimliğine ters düşüyordu. Larkari hiç şüphe yok ki eski Romalıların virtusunu örnekliyor ve kırılan onurunun bedelini Trabzon imparatoruna ve halkına çok ağır ödetiyordu. Bir oğlanın hakareti ve imparatorun bu hakarete müdahale etmemesi, varlıklı tüccarın bir donanma ile ordu hazırlamasına, Trabzon sahillerinin yağmalanmasına, tarlaların bozulup evlerin ve köylerin yakılmasına yol açıyordu. Mesele bununla da bitmiyordu. İmparator Megallo Larkari'nin virtus önünde diz çöküyor, ona istediği tüm ayrıcalıkları veriyordu. Doğu Karadeniz'de en kanlı biçimde sergilenen virtu Romalılar için işte buydu. Virtu sahibi bir erkeğe hakaret edilemezdi. Onun gururu, onuru ve şerefiyle oynanamazdı. Onun yiğitliğine, mertliğine ve otoritesine söz söylenemez, gücüyle alay edilemezdi. Virtu sahibi bir erkek aynı zamanda gücü ve otoriteyi temsil ediyordu. O cömert ve gözü toktu. Zaten istediğini elde etmesi de zor değildi. Virtu sahibi bir adam kimseye baş eğmez, kimseye yalvarmaz, kimseden yardım, acıma ve himmet beklemezdi. Kısacası virtu Romalı imparatorların olduğu gibi Romalı yöneticilerin, seçkinlerin ve güçlülerin kimliğinin, karakterinin bir parçası, daha doğrusu ifadesiydi. Anadolu'ya gönderilen Romalı bürokratlar, kumandanlar ve yöneticiler de virtularını sergiliyorlardı. Hatta Roma ben değilsem kim diyen tüm Romalılar da aynı kimliği paylaşıyor, sergiliyorlardı. Ön Asya'nın her yanında olduğu gibi özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Romalıların virtüsü onlarla yakın temas ve ilişki içinde bulunan yerli güç odaklarının da örnek aldıkları bir kimlik haline geliyordu. Diğer yerler üzerinde geniş ailelerine, klanlarına ve adamlarının gücüne dayanarak otoritelerini tesis eden bu bir çeşit tiranlar Romalı virtüsünün yerel örneklerini oluşturuyordu. Tıpkı Romalı egemenler gibi onlar da virtu sahibi erkeklerdi. Cömertlik, yiğitlik, güç, onur, şeref, gurur vesaire onların virtularının bir parçasıydı. Ve nasıl ki Romalı egemenler virtularına halel gelmeyecek şekilde her türlü pis, aşağılık, gayri insani ve gayri ahlaki işleri aracılara, tetikçilere yaptırıyorlarsa, yerel güç odakları da aynı yöntemleri uygulayarak aynı yerelde en pis, aşağılık, gayri insani ve gayri ahlaki işleri yaptırıyorlardı. Ve nasıl ki Romalı egemenler yine de virtülerine söz söyletmeden ellerini temiz tutabiliyorlarsa, yerel güç odakları da onları başarıyla örnek alıp taklit ediyor, her türlü kirli işi yapıp ellerini yine de temiz gösterebiliyorlardı. Sicilyalı ile Doğu Karadeniz'in dünya görüşlerini kökten etkileyen, belirleyen tarihsel ve çevresel etkenler, nedenler, her iki toplumun da benzer yaşam biçiminde, yaşama bakış açısında ve toplumsal psikolojisinde buluşmalarını veya kesişmelerini sağlıyordu. Toplumsal hiyerarşide doğruğu işgalcilerin, kolonyalistlerin, gerçek egemenlerin oluşturması, tabandakiler bakımından örnek alınan bir üst kimlik niteliği taşıyordu. Egemenlerin hemen alt katmanında yerel güç odaklarının kendilerini egemen benzeri bir konumda yöntemler de uygulayarak gerçekleştirdikleri gözleniyordu. Bu ara katmanda yerelin işbirlikçi feodalleri, güç odakları yer alıyordu. Sicilya'da bunlar 16. yüzyılda ortaya çıkıyor ve giderek büyük çiftlik yapılanmaları içinde etkin roller üstleniyorlardı. Feudo ve Latifundia adı verilen büyük çiftliklerin sahipleri de bunları işgalcilerin, kolonyalistlerin yerini alan aristokratlar ve seçkinlerdi. Buraların mülkiyetlerini ellerinde tutuyorlardı. Ama onlar virtü sahibi, onurlu, şerefli bir topluluk oldukları için çiftlik işleri gibi pis ve basit işlerle uğraşmıyorlardı. Feudo ve Latifundialardaki tüm işleri onların adına kahyalar yönetiyorlardı. Bir benzetme yapmak gerekirse eski işgalcilerin, egemenlerin ve sömürgecilerin yerine artık büyük çiftlik sahipleri alıyor, o egemenlerin çıkarlarını koruyan işbirlikçi yerel güç odaklarını ise yeni düzende kahyalar temsil ediyordu. Doğu Karadeniz'in topografik yapısı bu denli geniş tarımsal ekonomik gelişmeye el vermiyordu. Üstelik işgalci kolonyal egemenler pozisyonlarını Sicilya'daki gibi yitirmiyor, muhafaza ediyorlardı. Ara katmanda yer alan ve rol üstlenen yerel güç odakları ise feodal işbirlikçi konumunda bulunuyorlardı. Her iki toplumsal yapılanmada da yapılanmanın toplumsal tabanında yer alanlar yaklaşık aynı kaderi psikolojiyi ve idealize ettikleri ilkeler ile örnekleri paylaşıyorlardı. Sicilya'da ve Doğu Karadeniz'de tabandakiler egemenler ile onların feodal işbirlikçilerinin yani yerel güç odaklarının virtüsünü örnek alıyorlardı. Virtü sahibi bir erkek hiçbir pisliğe doğrudan elini sürmezdi. Bırakınız birisinin cezalandırılmasını, vurulmasını, yaralanmasını, dövülmesini, işkenceden geçirilmesini veya öldürülmesini, gerçek güç ve virtü sahipleri en yaşamsal ve basit işleri bile üzerlerinde otorite tesis ettikleri, koruma altına aldıkları ve yaşama şansı tanıdıkları zavallılara yaptırıyorlardı.